Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 8. ayrım. Bir de o dönemde Kautsky falan okurdum hep. Bu yüzden Ecevit'in getirdiği tarihle hesaplaşmak, CHP'nin elitlerin partisi olmaktan çıkarak halka mal olması düşüncesi bana fevkalade yakın geliyordu. Üstelik Bülent Bey'le kişisel bir dostluğum da vardı. Ercüment Karacan ise, Allah rahmet eylesin, efendi bir insandı. Ama müthiş inönücüydü ve tam bir Ecevit karşıtıydı. Bu nedenle Milliyet gazetesi içinde benim başı çektiğim bir düşünceyle patronun başı çektiği düşünce arasında bir zıtlaşma baş göstermişti. Abdi aslında düşünce itibariyle Ecevit'ten yanaydı. Gazetenin yöneticisi olarak bunu açıklayamıyordu. Ama gazetenin anti Ecevit bir çizgiye gelmemesi için ciddi mücadele veriyordu. Bir yandan da patronu idare etmeye çalışıyordu. Zira patrona bıraksak Ecevit Türkiye'yi mahvedecek. Halk Partisi Atatürk'ün yadigarı diyordu. Çok ilginçtir, 12 Mart'tan sonra Ercüment Bey benimle selamı sabahı kesti. Sonra normale döndü ilişkimiz ama bir ara böyle bir selam vermeden yanımdan geçmiştir. CIA tahta kurduna benzer. Sizce 12 Mart'ın sebepleri nelerdi? Hangi süreç yol açtı müdahaleye? O dönemlerde Türkiye'deki sosyal ve sosyolojik değişim, üretimdeki canlanma, sanayileşmede atılan yeni adımlar, bunun yarattığı yeni çelişkiler, kırsal kesimdeki rahatsızlıklar, bence temel neden o dönemdeki Adalet Partisi iktidarının, tabii öncelikle Demirel ve Çağlayangil'in ekonomiyi her şeyin önüne alan, ekonomik büyümeyi en büyük öncelik kabul eden yaklaşımlarıydı. İktidarın ekonomik büyümeyi adeta bir fetişizme dönüştürmesi ve bunun sonucunda da dış siyaseti bilinçli veya bilinçsiz olarak ekonomik büyümenin bir fonksiyonu, adeta bir işlevi gibi görmeye başlaması müthiş bir değişim yarattı. İktidar ekonomik büyümeyi o kadar ön plana çıkarıyordu ki Seydişehir kompleksi gibi Türkiye'nin en büyük ekonomik yatırımlarının finansmanını Sovyetler Birliği'ne yaptırabiliyordu. Bu çok önemli. Siz bir yandan Amerika'nın en önemli ortağısınız, özellikle Arap radikalizmine, milliyetçiliğine karşı Batı'nın uzak karakolu gibi bir fonksiyonu da üstlenmişsiniz. Geçmişte Sovyetlere karşıyken bakıyorsunuz mesela Birleşmiş Milletler'de Türkiye Amerika'nın yanında olmayan kararların altına imza atabiliyor. Ve pratikte de bir hayli farklı bir politika izliyor. Bütün bunlar toplumun dış siyasetine yansıyor ve tepkiye yol açıyor. O sıralar örneğin bir haşhaş meselesi var. Örneğin bir U-2 casus uçağı meselesi var. Amerika ile Türkiye arasında. 12 Mart'ta bütün bu etkenler bir araya gelince Demirel hükümeti politik olarak Amerika'nın bölgede ihtiyaç duyduğu siyasetin dışında bir pratiği benimsedi. Sanırım 12 Mart'ın çok önemli bir nedeni bu. 12 Mart kitabımın birinci cildinde 12 Mart öncesi ve sırasında yazdığım günlük yazılar var. O tarihe tanıklık ediyor o yazılar. O günleri anlatıyor. İkinci cildinde de 12 Mart'ı getiren, 12 Mart'ı 12 Mart yapan etkenler ele alınıyor. Özellikle dış etkenler bölümünün çok önemli olduğunu düşünüyorum o kitapta. Mesela orada rahmetli Çağlayangil ile yaptığım çok uzun bir röportajın metnini vermiştim. Çağlayangil, Amerikalıların nasıl kızdığını ve sonuçta 12 Mart'ı nasıl yaptırttığını tek tek anlatmıştı. Bunları ben 2 sene sonra gazetede yayınladım. Kitaba koymadığım bir lafı vardı. Diyor ki, CIA bir tahta kurduna benzer. Altınızdaki iskemleyi oyar ve siz ancak o iskemle çöktüğü vakit bunu anlarsınız. Hiç unutmuyorum, gazeteye de politikada tahta kurdunun büyülü sesi diye başlık atmıştık. Demirel çok hoş bir şey yaptı. Dış etken var mıdır sorusuna ne var diyebilirim ne yok diyebilirim gibi bir cevap verdi. Yani var dedi açıkçası. Amerika'nın işin içinde olduğunu kendine özgü üslubuyla hem söyledi hem de bunun yayınlanmasının iznini verdi. Sayfa 82'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Gazeteci Cem, politikacı Ecevit'le bir röportaj sırasında. Demirel'le o dönem mi tanışmıştınız? Evet, iki defa konuşmam oldu. İlki tam o 12 Mart'ın yoğun döneminde, inanılmazdı. İlk defa Demirel'le konuşuyordum. 5-6 saat sürdü galiba. Özel izinle evinden çıkabildim. O sırada gece çıkma yasağı vardı. Telefon açtı gerekli yerlere de o şekilde evden çıkabildim. Etkiledi mi sizi? Çok etkilendim açıkçası. Bir defa çok okuyan biriydi. Hiç unutmuyorum, Doğan Avcıoğlu'nun bir kitabı, hem de o çok bilinen kitabı Türkiye'nin Düzeni Değil, bir başka kitabı açılmış, satırların altları çizilmiş. Onun gibi 3-4 tane daha kitap var. Henüz TRT Genel Müdürü olmuş değildim ama karşı saflardaydık. Yine de gayet dostane konuştuk, idamlardan da bahsettik. Nasıl bahsettiniz? Abdi Bey'in özel ricası var, bu konuda mümkün olanın yapılabilmesi için dedim. Sade benim içinde bulunduğum çevreler değil. Herkes tabii ki idamlara karşıydı. Yani ne iyi oldu, bunlar da cezasını buldu diyen bir tek kişi olmadı. Durdurulsun diye hepimiz çok uğraştık. Ben de kendimce çalıştım. Ama onun kadar etkim yoktu. Çevremde ikna edilmesi gereken kimse de yoktu. Abdi'nin öyle değil. Onun çok geniş bir çevresi olduğu için bayağı uğraşmıştı. İdamlar konusunda bir de yazı yazmıştı. Severim o yazımı. O sırada sıkı yönetim vardı. Yani yazmak kolay değildi. Melih Cevdet'in Rosenberg'ler için yazdığı bir şiir vardır. Yanık yanık koksa karanfil, adınız geliyor aklıma diye. İşte ondan esinlendim. Bu bağlamda olduğunu belirtmedim galiba ama o günün ortamında o çocukları düşünerek yazmış olduğum belliydi. O dönem 12 Mart'tan ve idamlardan sonra bir de 1973 seçimleri var, hiç aklımdan çıkmıyor. Ecevit seçim kampanyasını Zonguldak'ta başlatıyordu. O zamanlar Milliyet'teydim. Karikatürist Bedri Koraman'ı aldım arabama. O da gitmek istiyormuş Zonguldak'a. Hiç unutamam. Ecevit'le yüksek bir noktada buluşuldu. Artık neresiyse. Biz de benim arabayla CHP otobüsüne hemen yanından gidiyoruz. Ecevit'in bir inişi vardır şehre. İnanılır gibi değil. İnsanın heyecandan gözleri yaşarır. Bütün yolda insanlar, işçiler başlarında kasklarla çiçekler atıyorlar. Ve Ecevit kampanyanın ilk mitingi için iniyor şehre. Bir de 1979 seçimlerinde İstanbul'da müthiş bir miting olmuştu. Demirel Ecevit'e size suikast olabilir, Taksim'de bu toplantıyı yapmayın diye haber yollamıştı. İşte o mitingde ben de vardım. Orada da avukat Raif Ertem'le birlikteydik. Adeta Ecevit'in otobüsüne ittik, yani o kadar yakındık. O yıllardan bir de bunu unutamıyorum. Üstelik 79'da Ecevit'e hafif bir kırgınlığım vardı. TRT sonrasındaki tavrından dolayı. 3. Bölüm İğneli Fıçı, TRT. Aslında atanma kararnamem bir hafta içinde çıkacaktı. Kararname çıkmadan kimseye bir şey açıklanmayacaktı. Öyle rica etmiştim. Fakat 2 gün sonra bütün gazeteler haberi çarşaf çarşaf yazmışlardı bile. Kimsenin beklemediği bir isimdim. Sağ basın kıyameti koparıyordu. Hatta hakaret boyutuna varıyordu yazılanlar. Bu arada sevenlerim, özellikle de TRT'yi bilenler, iğneli fıçıya giriyorsun diyorlardı. Sayfa 85'te bulunan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Başbakan Ecevit, TRT Genel Müdürü Cem'i ziyaret ediyor. Gazetecilikten TRT Genel Müdürlüğü'ne nasıl geçtiniz? Var mıydı öyle bir niyetiniz? Hayır, aklımın ucundan bile geçmiyordu. 1974'te CHP-MSP koalisyonunun meclisten güven oyu aldığı gün Ankara'daydım. Aslında Ankara'ya bambaşka bir sebeple gitmiştim. O sıralar 12 Mart dönemi hakkında bir kitap yazıyordum. Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'den de bununla ilgili olarak randevu almıştım. Hiç unutmuyorum, 7 Şubat'ta görüşecektik. Ankara'ya bir gece önce gelmiştim. Hemen Maliye Bakanlığı'na Deniz Baykal'ı görmeye gittim. İlk kez o bana söyledi gelecek teklifi. Bülent Bey sana TRT Genel Müdürlüğü'nü teklif edecek dedi. Ben gazeteciyim, sendikacıyım, yazarım, çok hazırlıksızdım. Böyle bir bürokratik görevi, idari görevi hiç düşünmemiştim. Deniz'in dediğine göre beni doğrudan doğruya Bülent Bey önermiş. Üstelik çok ısrarlıymış. Ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Ama mesele bütün gece aklımdan çıkmadı. Ertesi sabah önce Çağlayangil ile görüştük. Sonra güven oylamasına gittim. Gazetecilere ayrılan bölümden oylamayı izlerken haber geldi. Başbakan akşam 7'de beni görmek istiyormuş. Gittiğim zaman başbakanlık odasında 4-5 kişi daha vardı. Ecevit her zamanki nezaketiyle, "Sayın Cem, TRT Genel Müdürlüğü görevini kabul etmenizi sizden rica ediyorum," dedi. Önceki gün haber aldığınıza göre kafanızda bir cevap vardı herhalde. Haklısınız. Deniz Baykal söylediğinden beri bütün gece bunu düşünmüştüm zaten. Ama kararsızdım. O yüzden de hemen cevap vermedim. Başbakanlık odasında Turan Güneş, Orhan Birgit, birkaç bakan daha vardı. Orhan Birgit, ben Ankara'ya gelirken beni evden ve gazeteden aramıştı. Konuşamamıştık. Ama doğrusu o an bu telefonun özel bir anlamı olduğunu hiç aklıma gelmemişti. Başbakan'a teşekkür ettim. Birkaç gün izin istedim. O acele edince ben de ayıp olmasın diye en azından ertesi güne kadar izin istedim. İstanbul'dan Deniz Baykal'ı arayıp kararımı bildiririm dedim. Öylece ayrıldık. Havaalanına giderken düşünüp duruyordum. Ama ertesi sabah kararımı vermiştim. Ben bu işi yapamayacaktım. Sayfa 88'de yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. 1970 senesinde Acılı Doğu dizisini yazarken yöre halkıyla. Ecevit'le önceden tanışıyordunuz herhalde. Neden sizi seçmişti? Evet, tanışıyoruz tabii. Hem de 1964-65'ten beri. İlk Mehmet Barlas'ın evinde karşılaşmıştık galiba. Çok hoş olmuştu. Kültür benzeşmesi olayı. Raşlan Hanım da Bülent Bey de Robert Kolej mezunları. Eşimle ben de öyleyiz. Ben çok sevdim, çok beğendim Ecevit'i. Aman destekleyelim dedim. Senli benli değildik ama neredeyse arkadaşlık düzeninde bir yakınlığımız vardı. 12 Mart döneminde de yakın fikirlerimiz olmuştu. Ecevit'in başarılı olması hepimiz için çok önemliydi. Niye beni seçtiğini tahmin ediyorum. Tahminin de ötesinde hatta, ama kendi söylemedi bana. Mesela Erbakan faktörü. Erbakan'a kimseyi kabul ettiremiyor. Erbakan Ecevit'in getireceği genel müdür TRT'de bana oyun oynar, arkamdan vurur, gerici der diye korkuyordum. Anlaşılan ben o itimadı vermişim ki Ecevit ısrarcı oldu. Görevi neden reddettiniz? Bir defa ben böyle iş yapmaya alışık değildim. Hiç bilmediğim bir iş. Önce üzerinde düşünmem, sıkı bir hazırlık yapmam lazımdı. İkincisi Ecevit'i de düşündüm. Aslında kendime güvenmiyor değildim. Ama hazırlıksızlık bana hatalar yaptırabilirdi. Başaramayabilirdim. O zaman da bunun hesabı benden değil, başbakandan sorulurdu. O sorumluluğu almak, beni seçenleri zor durumda bırakmak istemiyordu. Bir de duygusal sebepler var. Her taşına, her ahşap yalısına, her köşesine tutkundum İstanbul'un. Bunları nasıl bırakırım diyordum kendi kendime. Ertesi gün bizim Ercan Arıklı'nın yazıhanesine gittim. Hilmi Yavuz da oradaydı. Niyetim evden değil, Ankara'dakilerin bilmediği bir yerden telefon edip kararımı söylemek. Ki sonra yeni bir görüşme imkanı olmasın, beni bulamasınlar. Deniz Baykal'ı aradım. Uzun uzun konuştuk. Geceden beri toparladığım bütün sebepleri bir bir saydım. O hiç pes etmedi. Fakat ben ikna olmadım. Bir taraftan da hayır demek zor geliyordu. Sanki ayıp ediyormuşum gibi hissediyordum. Ama neyse, sonunda konuşmayı bitirdik. Nereden telefon ettiğimi de Deniz Bey'e söylememiştim. Ercan'la ve Hilmi Bey'le kahvelerimizi aldık. Hilmi Bey takılıyordu hatta. Genel müdürlüğün üstüne artık sen bir su iç diye. Fakat şöyle rahat bir nefes almama kalmadan telefon tekrar çalmaz mı? Meğer şehirler arasından konuşulan numara bulunabiliyormuş. Üstelik bu kez başbakanı bağlamasınlar mı? Ecevit'e saygım çok büyüktü. Öne sürdüğüm mazeretleri tek tek cevapladı. Ayrıca Sayın Cem, bu bir memleket görevi. Kabul etmemek olmaz dedi. Aslında ben de artık hayır diyebilecek hal kalmamıştı. Birincisi karşımda yaşça benden büyük biri hem de bir başbakan vardı. Ayrıca Bülent Bey gibi nazik bir insana sürekli olmaz demek de hem zordu hem de ayıp geliyordu. Bir de şu var, onun telefonuna hazırlıksız yakalandım. Tam her şey bitti derken aramıştı. İtiraf edeyim ki zaten bütün gece evetle hayır arasında gidip gelmiştim. Sonunda görevi kabul ediyorum. Güvenize teşekkür ederim. Başaracağıma da inanıyorum dedim. Hazır ol İsmailciğim. TRT'nin başına gelmenize, sağ ve sol cephelerin tepkisine oldu. Aslında atanma kararnamen bir hafta içinde çıkacaktı. Kararname çıkmadan kimseye bir şey açıklanmayacaktı. Öyle rica etmiştim. Fakat 2 gün sonra bütün gazeteler haberi çarşaf çarşaf yazmışlardı bile. Herkes benim kadar şaşkındı bana sorarsanız. Kimsenin beklemediği bir isimdim. Sağ basın kıyameti koparıyordu. Hatta hakaret boyutuna varıyordu yazılanlar. Tabi bu sırada dostların tebrikleri de bitmiyordu. Bütün sevenler, özellikle de TRT'yi bilenler, iğneli fıçıya giriyorsun diyorlardı. Ben de kendimce prensip kararları aldım. Mesela konuşmamakta ısrar ettim. Kimseye röportaj vermedim. Zamanı gelince basın toplantısı yapacağımı söyledim sadece. Gereksiz polemik çıkar diye korkuyordum. Ya da ayaküstü bir cevap veririm. Bir soruya hazırlıksız yakalanırım. O da tehlikeli olabilirdi. O sırada görevime hazırlanmaya çalıştım. Televizyon hakkında yabancı dilde kitaplar topladım. Dostlarımdan tavsiyeler aldım. Milliyet'in yazı işleri müdürü Hasan Pınar arkadaşımdı. O mesela kitlelere zevkine, bir de spora önem vermemi önerdi. Ben de aslında aynı yolda kitlelerin ne istediğini anlamak için öncelikle Türkiye'nin o günkü durumunu tartıyordum kafamda. Her gün 30 milyona hitap eden bir kurumun başına geçeceksem bu değerlendirmeyi doğru yapmam şarttı. CHP-MSP koalisyonunun geleceğini nasıl görüyordunuz? Şurası çok açık ki Türkiye siyasi açıdan çok ilginç bir dönemden geçiyordu. Büyük sermaye ve klasik Atatürkçü çevreler CHP-MSP koalisyonuna güvenmiyordu. Bu iktidar Türkiye'deki sınıfsal kuvvet dengeleriyle uyumlu değildi. Çok zorlanacaktı. Türkiye'nin çoğunluğu için yararlı bir koalisyon olsa da bu iktidar dönemi bir ara dönem, bir geçiş dönemi olarak kalacaktı. Sermaye sınıfı kesinlikle ülkeye egemendi. Basının büyük bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bir bölüm sermaye ise 12 Mart dönemi alışkanlığından daha yeni yeni sıyrılıyordu. Devlet mekanizmaları sermayeye hizmet etmeye alışkındı. Sola açık tek parti CHP'ydi. O da oyların ancak %33'ünü alabilmişti. Sendikalı işçi sayısı 1 milyonu bile bulmuyordu. Uzun lafın kısası CHP iktidara geliyordu ama asıl sınıfsal iktidar onun kuracağı hükümeti istemiyordu. MSP için o sıralar Mümtaz Soysal'ın yazdığı gibi düşünüyordum. Ezilmiş kitlelerin metafizik bir tepkisi. Buna tatmin olamayan küçük sermayeyi esnafı da katmak lazım. Temeldeki bu birikim yüzünden sonradan parti yöneticileri başka yollara sapmış olsalar bile MSP'de bazı egemen çevrelerce hoş görülmedi. Bunun üstüne dünyadaki ekonomik konjonktür Türkiye gibi ülkelerin aleyhine gelişiyordu. Petrol bunalımı, petrol üretmeyen ülkeleri perişan ediyor, ithal ettiğimiz sanayi hammaddelerinin hatta besin maddelerinin fiyatları almış başına gidiyordu. Bu değerlendirmeleriniz TRT'deki kararlarınızı etkiledi mi? Ecevit hükümetin uzun ömürlü olamayacağını sezmiştim galiba. Bu hükümetin özellikle CHP kanadının yapabileceği ancak fırsatları iyi değerlendirmek olabilirdi. Mümkün olduğu kadar, ömrü yettiği kadar halk kitleleri için olumlu işler yapmak. Ve işte bu imkanı reddetmemek gerekiyordu. TRT'de yapılacak iyi işlerin bir parçasıydı. Ne yapabilirdik orada? Halk kitlelerinin kendini geliştirmesine yardım edebilirdik. Hareketlenmesine katkıda bulunabilirdik. Bir de tabii TRT onların çevrede olup bitenleri öğrenmesinde, her şeyden haberdar olmasında, olayları değerlendirmesinde çok işe yarayabilirdi. Haber unsuru kitlelerin arasında da bir dinamizm sağlayacaktı. MSP'den ve genel olarak sağ kesimden daha ilk günden gelen tepkiler sizi korkutmuyor muydu? Başaracağıma inanıyordum ama zor koşulların farkındaydım. Hatta görev başında çok uzun süre kalamayabileceğimi de kestirebiliyordum. Atanma kararnamem 15 Şubat 1974'te yayınlandı. Tesadüf bu ya, o gün benim doğum günümdü. Trenle Ankara'ya hareket ederken "Hazır ol İsmailcim" dedim kendi kendime. TRT maceramız başlıyor. Beni piyade alayının başına koysalar. Maceranız nasıl başladı? Politik zorluklar bir yana nasıl bir kurumla karşılaştınız? Dev ve çok kalabalık bir kurumdu TRT. Genel Müdürlük binası Mithatpaşa Caddesi'ndeydi. Yaklaşık 40 daireden oluşan bir blok apartman. Kızılay Karamürsel'de 25 daireli ikinci bir merkezimiz, Onarhan'da Mithatpaşa'da başka binalarımız vardı. Televizyon yapımcıları ve montaj üniteleri de gene ayrı bir binanın dairelerine sıkışmıştı. Bunlardan başka Ankara Radyo Evi, Orkut Stüdyosu, Ankara TV vericisi, her biri ayrı işletme büyüklüğündeki radyo vericileri ve kısa dalga vericileri vardı. Binaların bu dağınıklığından başka personel de çok kalabalıktı. 5.000'den fazla insan, bütün odalar salkım salkım insan doluydu. Bunların büyük bölümünün hiçbir şey üretmeden devletten maaş aldığını sonradan anladım. Kadro inanılmaz şişirilmiş durumdaydı. Bu da iki sebepten. Birincisi, TRT kendi kararıyla memur kadrosu açabiliyormuş. Yani Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç yoktu. İkinci sebep ise TRT kanunundaki tazminat hükmüydü. TRT kendi personeline tazminat verebiliyordu. Öbür devlet dairelerinin hemen hemen hiçbirinde yoktu bu. TRT'deki bir odacı başbakan odacısından 700 lira fazla alıyordu. Personel şefinin aylıkları da öteki kurumdakilerden 1500 lira fazlaydı. Gerçi işin bünyesinden doğmuş bir ayrıcalıktı bu. Ama bir taraftan da kadro şiştikçe şişmişti bu yüzden. Her gün 100 kişi TRT'ye iş başvurusunda bulunuyordu. Tabii ellerinde hatırlı kart vizitlerle. Karşı koymak cidden çok zordu. Ama son günüme kadar direndim ben. Ne yalan söyleyeyim, genel müdürlüğüm sırasında en çok bu yüzden dost kaybettim. Devletin parasını boş yere harcatmamak, kurumun parasına sahip çıkmak gibi bir prensibim vardı. Kurumda 12 Mart'ın etkisi kırılmış mıydı? Pek sayılmaz. TRT'de ilk dikkatimi çeken şeylerden biri de budur. Kurumun çoğu kilit noktasında emekli subaylar vardı. Mesela sonradan Hıfzı Topuz'un atanacağı yerde genel müdür yardımcısı koltuğunda emekli bir albay vardı. Fakat kendisi 2 yıldan beri Amerika'da tedavideydi. Üstelik kurum maaşını ödüyordu. Haliyle bütün radyo programlarına karar verecek makam vekaleten idare ediliyordu ben geldiğimde. Vekalet eden de bir başka emekli subaydı. Sonuç olarak bütün radyo ve televizyon programlarını emekli subaylar yönlendiriyordu. Bu arada televizyon dairesi başkanı, TRT Genel Sekreteri, TRT Savunma Sekreteri, Personel Dairesi, Etüt Planlama Dairesi Başkanı da gene emekli subaylardı. Emekli subaylar çalışamaz diye bir şey yok. Özellikle teknik alanda çok başarılı olanlar da vardı. Ama programlara karar vermek ayrı bir eğitim, yetişme işi. Sanat, kültür, sosyoloji, gazetecilikte uzman olmak, en azından çalışmış olmak lazım. Beni bir piyade alayının başına koysalar başarılı olabilir miyim? Olamam. Bu da onun gibi. Teknik konularda zorluk yaşadınız mı? Yok. Elbette TRT'ye adım atar atmaz kendimi yabancı kavramların arasında buldum. Tabii çoğu teknik şeylerdi. Ama kısa sürede anlar hale geldim. Hatta hiçbir bilgim yoktu. Ama televizyon ve radyo tekniğini, elektronik haberleşmeyi az çok çözdüm genel hatlarıyla. Benim esas alışamadığım, aylarca kavrayamadığım personel kanunu. Biri kalkıp ne yapsak da şu TRT'yi geri bıraksak diye düşünse, ancak bu kadar mantıksız, akıl dışı, ilkel kurallar koyabilirmiş. Emredersiniz efendim. Çalışanlar sizi nasıl karşıladı? Geldiğimde merkez binanın Mithatpaşa Caddesi'ne bakan bütün camları doluydu. Yazılarımdan tanıyorlardı ama nasıl biri olduğumu bilmiyorlardı. Ben de adeti bilmiyordum. Meğer genel müdür makamında otururmuş. Daire başkanları, müdürleri falan onu ziyarete gelirmiş. Tanışma böyle olurmuş. Ben tam tersine gittim, herkesle tanıştım. Çünkü çoğu benden yaşlıydı. Onlara gitmemek ayıp olur gibi gelmişti. Evet, bir de bu yaş sorunu vardı. Çoğu yaşını başına almış, efendi, terbiyeli insanlardı. Bana "emredersiniz, arz ederim efendim" dedikçe yanlış bir ilk izlenim bırakmaktan çekiniyordum. Neyse ki benim de saygılı biri olduğumu anladılar. Karşımdakinin görevi ne olursa olsun benden yaşlıysa efendimle cevap verdiğimi gördüler. Ama hiçbiri bundan faydalanmaya kalkışmadı. İlk başta yaş farkı yüzünden biraz tedirgin oldumsa da bundan dolayı en küçük bir sorun yaşamadım. Şehir değiştirmek nasıl oldu? Ankara'ya çabuk alıştınız mı? Ankara'yı gazeteci olarak tanıyordum. Arada bir konferans vermek ya da havayı koklamak için gelirdim. Açık söyleyeyim İstanbul'a aşığım. Ankara ise onun tam zıttıydı. Tarihiyle, sınıfsal dokusuyla, tabiatıyla, hatta ideolojik yapısıyla çok uzaktı bana. İstanbul tarihte her şeyden önce. Türkiye'nin geleceğine, kitlelerin mutluluğuna uzanan yollar, İstanbul'un barındırdığı her şeyde gizliydi. Gecekondularında, eski medreselerin yıkıntılarında ve ben yarınlara varmak için tarihten ders çıkarmak gerektiğine inanırdım. 8. ayrımın sonu, sayfa 95, devamı 9. ayrımda.